Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı İnfazcı. Yazarı Lars Kepler. Özgün adı Paganin Contracted. Çevirmeni Ali Arda. Türü Polisiye. Pegasus Yayınları 1. baskı Haziran 2014. ISBN numarası 978-605-343-357-6. Bu kitap 527 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Ağustos 2024. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde bir kapı aralığında takım elbiseli, üzerinde pardesüsü olan orta yaşlı bir adam yerden 40-50 santim yukarıda hareketsiz havada duruyor. Onu resmetmişler. Arka kapak. En korkunç kabuslarınızı biliyor, sonra da onları gerçekleştiriyor. Hipnozcuyla okurları kendine bağlayan dedektif Yuna Linna, serinin ikinci kitabı İnfazcı'yla yeniden aramızda. Bir yaz gecesi polis Stockholm açıklarında lüks bir yatta bir kadının cesedini bulur. Ciğerleri tuzla suyla doludur ve adli tıp kadının boğulduğundan emindir. Ancak yat batmamıştır ve kadının giysilerinde bir damla bile deniz suyu yoktur. Ertesi gün bir adam Stockholm'daki boş evinde tavandan asılmış bir şekilde bulunur. Odanın yüksek bir tavanı vardır ve etrafta adamın üstüne basabileceği bir eşya yoktur. Dedektif Yuna Linna bu iki gizemi çözerken çok daha derin ve tehlikeli bir komplonun içinde olduğunu keşfeder. İnfazcının en korkutucu yanı içindeki cinayetlerin kan dondurucu olması değil, karakterlerinin karanlık psikolojisi. Aksiyon dolu içeriği, kendine has üslubu ve ilginç konusuyla günümüz kahramanlarını unutturuyor adeta. Hipnozcuyu sevenler buna bayılacak. Los Angeles Times Magazine. Kepler'in psikotik insan ruhunu işleyişi hayrete düşürüyor. Stieg Larsson'un veliahtlarının arasında neredeyse en iyisi. Time. Stieg Larsson'un etkisinden kurtulamamışlara morfin etkisi yapacak harika Laura Miller Salon. Kepler'in yarattığı karakterlerin kusurları bile mükemmel. Tüm sürprizleri ve katliamın ortasındaki incecik mesajları pürüzsüz bir uyum içinde. Lars Kepler'in adını daha çok duyacağımız için şanslıyız. The Washington Post. Lars Kepler karı koca Alexander ve Alexandra Andoril'in kullandıkları takma isimdir. Bağımsız olarak birçok kitap yazmış ikili Yuna Linna serisini yazmak için bir araya geldi. Lars Kepler takma ismi sayesinde önceki kitapları ile yeni eserlerini birbirinden ayıran yazarlar, yayın evlerine bile kimliklerini gizleyerek başvurdular. Başvurudan 5 gün sonra yayıncısı elinde Stieg Larsson'un Millennium serisi ayarında nefes kesici bir seri olduğunu anlamıştı. Gerçekten de hipnozcu büyük bir başarı yakaladı ve 40 dile çevrildi. Yine de 3 çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile yaşantısı süren çift uzun süre kimliklerini açıklamak istemedi. Ancak tahmin edilebileceği gibi medya büyük bir araştırma başlattı ve kısa zamanda onları bulup yılın en çok okunan kitaplarından birini yazdıklarını itiraf ettirdi. Haziran ayının başıydı. Stockholm'in güneyindeki takım adalardan Jungfrufjärden de başıboş sürüklenen bir tekne bulundu. Aydınlık, sakin bir geceydi. Gri, mavi, durgun sular bir sis gibi usulca hareket ediyordu. Küçük kayığın küreklerine asılan yaşlı adam bir cevap alamayacağını tahmin etmişti ama yine de birkaç kez seslendi. Akıntıya kapılıp kıyıdan öteye sürüklenen motorlu tekneyi neredeyse bir saattir izliyordu. Kayığını teknenin gövdesine dayayan yaşlı adam kürekleri içeri aldı. Kayığı teknenin yüzme platformuna bağladıktan sonra metal merdivenden güverteye tırmandı. Kıç güvertesinin ortasında pembe bir sandalye vardı. Yaşlı adam durup bir süre etrafı dinledi. Bir ses duymayınca cam kapıyı açıp salona indi. Büyük pencerelerden cilalı teak ağacı döşemelerin ve koyu mavi koltukların üzerine gri bir ışık yayılıyordu. Dik merdivenlerden aşağıya inmeye devam etti. Ahşap kaplamalar burada daha parlaktı. Karanlık mutfağı ve banyoyu geçip büyük kabine girdi. Tavandaki küçük pencerelerden gelen zayıf ışık ok ucu şeklindeki iki kişilik yatağı aydınlatıyordu. Yatağın başucunda bitkin bir vaziyette oturan kot ceketli genç bir kadın vardı. Bacakları açık, bir eli pembe bir yastığın üzerindeydi. Şaşkın, korku dolu bir ifadeyle yaşlı adama bakıyordu. Kadının ölü olduğunu ancak bir süre sonra anlayabildi. Uzun siyah saçlarında beyaz bir güvercin, barış güvercini formunda bir toka vardı. Yaşlı adam yaklaşıp yanaklarına dokunduğunda başı öne düştü. Dudaklarından ince bir su sızarak çenesinden aşağı süzüldü. Musaların sanatı anlamına gelen müzik kelimesinin kökeni Yunan mitolojisindeki 9 musalara dayanır. Bu 9 ilham perisi tanrıların tanrısı Zeus ile bellek tanrıçası Mines Mosye'nin kızlarıdır. Müzik ve şiirin ilham perisi Euterpe özellikle dudaklarına götürdüğü çift flütle resmedilir. Adının anlamı zevk bahşedendir. Müzikalite yeteneği denilen şeyin tanımı konusunda genel bir görüş birliği yoktur. Bazı insanların ses tonlarının değişken frekanslarını ayırt etme yeteneği yoktur. Bazı insanlar ise herhangi bir yardıma ihtiyaç duymaksızın tonları kesinlikle ayırt edebilecek bir müzik kulağı ve inanılmaz güçlü bir müzik belleğiyle doğarlar. Tarih boyunca birçok müzik dahisi yaşamış ama bunlardan çok azı herkes tarafından bilinecek kadar ün kazanmıştır. Daha 6 yaşındayken Avrupa saraylarını dolaşarak konserler veren Wolfgang Amadeus Mozart ve birçok büyük eserini sağır olduktan sonra yazan Ludwig van Beethoven herkesin bildiği ünlüler arasındadır. Efsane besteci ve keman virtüözü Niccolo Paganini 1782 yılında Cenova'da doğmuştur. Kendi kendini yetiştiren bir kemancı ve bestecidir. Paganini'nin hızlı ve karmaşık eserlerini çalabilecek yetenekte bugüne kadar çok az sayıda kemancı çıkmıştır. Ölene dek bu eşsiz yeteneği kazanmak için Paganini'nin şeytanla bir sözleşme yaptığı dedikodusu yakasını bırakmamıştır. Birinci bölüm, ön sezi. Penelope Fernandez'in sırtından bir ürperti geçti, kalp atışları hızlandı. Omzunun üzerinden aceleyle geriye baktı, belki o gün başına gelecekleri sezmişti. Televizyon stüdyosu sıcaktı ama Penelope yüzünde bir soğukluk hissediyordu. Belki de makyaj odasında yüzünü bastırdıkları soğuk pudra pomponu yüzündendi. Barış güvercini tokasını çıkarıp saçlarını soğuk saç köpüğüyle ovarak buklelerini kıvır kıvır yapmışlardı. Penelope Fernandez, İsveç Barış ve Uzlaşma Derneği'nin sözcüsüydü. Sessizce haber stüdyosuna alındı ve savaş malzemeleri üreticisi Silencia Defense AB'nin genel müdürü Pontus Salman'ın karşısına oturdu. Haber spikeri Stefanie von Sydow, British BAE Systems Limited'ı satın alan Bofors AB'deki işten çıkarmaları anlattıktan sonra Penelope'ye döndü. Penelope Fernandez, halka açık bir toplantıda İsveç silah ihracat politikasına sert eleştiriler yönelttiniz. Daha çok yakın bir tarihte Fransız Agolagate skandalıyla kıyasladınız. Yüksek mevki sahibi politikacı ve iş adamlarının rüşvet ve silah kaçakçılığından yargılanıp ağır cezalar aldıkları bir davayla. Ama İsveç'te hiç böyle bir davayla karşılaşmadık değil mi? Bunu iki şekilde yorumlayabiliriz dedi Penelope. Ya bizim politikacılar ya da adalet sistemimiz farklı çalışıyor. Çok iyi biliyorsun ki diye başladı Pontus Salman, bizim çok köklü bir gelene... İsveç yasalarına göre diye sözünü kesti Penelope. İsveç yasalarına göre savaş malzemelerinin üretimi de ihracatı da yasak.
Bu doğru değil dedi Salman.
Savaş malzemeleri yasasının 3. ve 6. maddeleri diye kaynak gösterdi Penelope.
Ama Silencia Defense'in aldığı ön rapor pozitif diye gülümsedi Salman.
Aksi halde büyük çaplı bir silah suçu işlenmiş olacak ve...
Ama şimdi elimizde izin var.
Savaş malzemelerinin ne işe hizmet ettiğini unutma...
Dur biraz Penelope diye araya giren Stefani Fonsido bir elini kaldırarak sözünü henüz bitirmediğini işaret eden Pontus Salman'a döndü.
Her iş önceden denetleniyor diye devam etti Salman. Ya doğrudan hükümet ya da stratejik ürünler denetim kurulu tarafından. Böyle bir kurumdan haberin var mı bilmiyorum. Böyle bir kurul Fransa'da da var dedi Penelope. Ama her ne hikmetse Birleşmiş Milletler'in ambargosuna rağmen 8 milyar kronluk savaş malzemesi Angola'ya gitti. Hem de bir sürü engelleyici hükmen...
Biz şimdi İsveç'i konuşuyoruz.
Tamam, insanlar işlerini kaybetmek istemiyorlar, bunu anlıyorum. Ama Kenya'ya muazzam miktarda cephane ihracını neyle açıkladığınızı yine de merak ediyorum. Hem de Kenya gibi...
Boş konuşuyorsun diye araya girdi Salman. Hiçbir kanıtın yok, var mı?
Ne yazık ki somut bir...
İşte bu, diyebileceğin somut bir olay var mı diye Salman'a destek verdi Stefani Fonsido.
Maalesef diyen Penelope bakışlarını yere çevirdi. Ama ben...
Öyleyse bir özrü hak ediyorum dedi Pontus Salman.
Gözlerini Salman'ın gözlerine diken Penelope içinden yükselen öfke ve nefreti bastırıp sustu. Kibirli bir ifadeyle sırıtan Pontus Salman, Silencia Defense'in Trollhättan'daki fabrikasını anlatmaya başladı. Silencia Defense üretim izni aldıktan sonra 200 kişi iş imkanına kavuşmuştu. Ön inceleme raporunun pozitif olmasının önemine değinerek üretimde geldikleri aşamayı anlattı. Konuşmasını ağırdan alarak rakibine zaman bırakmamaya gayret etti. Salman'ı dinlerken öfkesine yenik düşmemek için başka şeyler düşündü Penelope. Kısa bir süre sonra Björn'ün teknesiyle denize açılacaklardı. Ok ucu şeklindeki yatağı hazırlayacaklar, buzdolabını ve küçük buzluğu dolduracaklardı. Hardallı ringa balığı, haşlanmış taze patates, haşlanmış yumurta ve peksimet yiyeceklerdi. İçki bardağındaki buzların ışıltılarını görebiliyordu. Arka güverteyi kuracaklardı masayı. Adalardan birinin yanında demir atar, akşam güneşini izleyerek birkaç saat geçirirlerdi. İsveç televizyonu binasından çıkan Penelope Fernandez, Valhalla Fagı'na doğru yürümeye başladı. Aslında bir sohbet programına daha katılacaktı. Bunun için neredeyse 2 saat bekledikten sonra yanına gelen yapımcı, sohbet programını iptal etmek zorunda kaldıklarını bildirmişti. Yerine yaza düz bir karınla girmek için 5 öneri programı yayınlanacaktı. Gerdet çayırında Sirkus Maximum'un rengarenk çadırı vardı. Bir hayvan bakıcısı elinde hortum 2 fili yıkıyordu. Fillerden biri hortumunu iyice havaya kaldırmış tazikli suyla oynuyordu. Penelope daha 24'ündeydi. Kıvırcık siyah saçları omuzlarından aşağı dökülüyordu. Ucunda İsa figürlü küçük bir haç sarkan gümüş bir zincir vardı boynunda. Teni kadifemsi, parlak sarıydı. Lise yıllarında birbirlerini tarif eden bir kompozisyon yazmaları istendiğinde Penelope'nin teninin sızma zeytinyağı yahut bala benzediğini yazmıştı bir arkadaşı. Kocaman gözlerinde ciddi bir ifade vardı. Sophia Loren'e çok benzediğini söylerlerdi. Penelope telefonunu çıkarıp yolda olduğunu haber vermek için bir yorunu aradı. Karlaprağından metroya binecekti.
''Penny, kötü bir şey mi oldu?'' dedi Björn endişeli bir sesle.
''Yoo, niçin olsun ki?''
''Her şey tamam, telefonuna mesaj bıraktım, bir tek sen eksiksin.''
''Öyleyse bu kadar telaşa gerek yok değil mi?''
Metroya inen uzun dik yürüyen merdivenlerde boğucu bir sıkıntıyla kalbi sıkışan Penelope gözlerini kapadı. Basamaklar gittikçe daha derinlere iniyor, iniyor ve hava gittikçe serinliyordu. Penelope Fernandez El Salvador'un en büyük bölgelerinden La Libertad'dan geliyordu. Annesi Claudia Fernandez iç savaş sırasında cezaevine atılmıştı. Cezaevinin bir hücresinde dünyaya gelen Penelope'yi hayatta tutabilmek için 15 mahkum kadın ellerinden geleni yapmışlardı. Claudia doktordu, halkı bilinçlendirme kampanyalarında aktif bir rolü vardı. Yerli halkın örgütlenme hakkını savunduğu için hapishaneyi boylamıştı. Penelope merdivenlerin sonunda açtı gözlerini. O boğucu duygudan kurtulmuştu. Langholmen'deki motorlu tekne kulübünde kendisini bekleyen Björn'ü düşündü. Gökyüzü ve sulardan başka bir şeyin görülmediği bir yerde çırılçıplak denize dalmayı seviyordu Penelope. Sarsılarak ilerleyen tren Gamlestan istasyonunda tünelden çıktığında pencerelerden içeri güneş ışığı döküldü. Savaş ve şiddetten nefret eden Penelope Fernandez bunlara karşı bir şey yapabilmek için politik bilimlere yöneldi. Uppsala Üniversitesi'nden siyaset bilimi diploması alıp barış ve anlaşmazlıklar üzerine araştırmalar yaptı. Jane Oduya ile birlikte Darfur'da Fransız Yardım Kuruluşu Contre la Femme'de çalıştı. Kampta yaşayan kadınlar ve maruz kaldıkları onca eziyetten sonra gündelik hayata nasıl döndükleri üzerine Dagens Nyheter gazetesine çok dikkat çeken bir makale yazdı. 2 yıl önce de Frida Blom'dan sonra İsveç Barış ve Uzlaştırma Derneği'nin sözcülüğüne seçilmişti. Penelope trenden Hornstuhl'da indi. Metrodan gün ışığına çıkınca açıklayamadı, o huzursuzluğa tekrar kapıldı. Polsund yokuşundan Söder, Meyerstrand sokağına doğru koşarak indi. Longholmen adasına bağlanan köprüyü hızla geçtikten sonra sola döndü. Küçük tekne limanına doğru aynı hızla devam etti. Çakıllardan kalkan tozlar durgun havaya sis gibi asılmıştı. Björn'ün teknesi Vester Köprüsü'nün altında gölgede duruyordu. Köprünün gri çelik girişlerine suyun şavkı vuruyordu. Björn kollarını göğsüne kavuşturmuş, kış güvertesinde dikiliyordu. Başına bir kovboy şapkası geçirmişti. Penelope iki parmağını ağzına götürüp ıslık çaldı. Björn irkildi, korkudan yüzünün rengi kaçmıştı. Yola bakıp Penelope'yi gördü. İskeleden aşağı inerken gözlerindeki korku hala silinmemişti. Merdivenlerden teknelerin bağlandığı platforma inen Penelope ne oldu diye sordu. Hiçbir şey dedi Björn, şapkasını düzelterek gülümsemeye çalıştı. Kucaklaştılar. Björn'ün ellerinin buz gibi sırtının ter içinde olduğunu fark etti Penelope. Tere batmışsın dedi. Björn bakışlarını kaçırdı, hazırlanırken gerildim. Çantamı aldın mı? Björn başını sallayarak tekneyi işaret etti. Tekne ayaklarının altında hafifçe sallanırken güneşten ısınmış plastik ve cilalı ahşap kokusu aldı Penelope. Björn'ün başına hafifçe vurarak ''Hey'' dedi, ''Neredesin?'' Saman sarısı rasta saçlarının her biri bir tarafa dağılmıştı Björn'ün. Berrak mavi gözleri çocuksuydu. ''Buradayım'' dedi bakışlarını yere indirerek. ''Aklında burada mı? Ne düşünüyorsun öyle?'' Nihayet baş başa kalabildiğimizi diyerek kollarını Penelope'nin beline doladı Björn. Doğada sevişeceğimizi. Saçlarını kokladı Penelope'nin. Yani bunu düşünüyorsun öyle mi diye fısıldadı Penelope. Evet. Penelope açık sözlülüğüne güldü. Birçok insan, en azından kadınlar, dışarıda sevişmeyi bir parça abartılı bulur dedi. Karınca ve çakılların üzerinde yatıp ama çıplak yüzmek gibi bir şey bu diye üsteledi Björn. İspat et de görelim dedi Penelope şuh bir ifadeyle. Edeceğim. Nasıl diye gülerken Penelope'nin telefonu çaldı. Telefonun sesini duyan Björn sanki taş kesildi, yüzünün rengi uçtu. Penelope telefonun ekranına baktı, kız kardeşi arıyordu. Björn'e bakarak Viola arıyor dedikten sonra telefonu açtı. Merhaba kardeş. Bir araba kornası duyuldu. Kız kardeşi birine bağırdı. Pis manyak. Neler oluyor? Bitti dedi kız kardeşi, Sergey'den ayrıldım. Yine mi ya dedi Penelope. Evet yine dedi Viola durgun bir sesle. Affedersin dedi Penelope, tabii üzgünsün sen şimdi. Neyse dünyanın sonu değil. Annem tekneyle açılacağınızı söyledi, düşündüm de. Eğer mümkünse size takılmayı çok isterim. Bir süre susan Penelope, takıl tabii derken sesindeki isteksizliği kendi de fark etmişti. Björn'le biraz yalnız kalalım demiştik.
Ama...
Birinci ayrımın sonu, sayfa 14.